Merhabalar, TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine Atamit Bey ve Adem Bey ile birlikte Artexi programında karşınızdayız. Geçen hafta kapatırken her gün yeni gelişmeler oluyor diyorduk. Biz programı bitirdik. Birkaç gün sonra yeni bir böyle bir bomba bir gelişme oldu. Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Trump'ın korona testi pozitif çıktı. Ve ondan sonra 3-4 gündür bütün Amerika, hatta neredeyse bütün dünyada gündem bu. Çünkü ben dünyanın değişik yerlerinden konuştuğum insanlar var. Herkes diyor ki işte kendinize dikkat edin. Bakın Amerika'nın başkanı bile korona oldu. Demek ki oralarda çok yaygın diyorlar ve herkesin gündeminde olduğunu böyle anlıyorum. Abdülhamit Bey, siz de başlayalım isterseniz. Testin ilk çıktığı andan itibaren bugüne kadar geldiğimizde çok hızlı gelişmeler oldu. Trump önce kamera karşısına çıktı, tweet attı, hastaneye gitti, hastaneden çıktı. Şöyle bir özetler misiniz bize?
Valla eğer bu bazılarının iddia ettiği gibi Çin ürettiyse bu koronayı yani en son hamleyi yapmış oldu. Beyaz Saray'ın içinde şahı düşürdü yani. Tabii ne kadar gerçek bu ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu iddia hala tartışılıyor biliyorsunuz. Yani korona nasıl çıktı, o Wuhan'da falan bir sürü senaryolar var. Fakat Beyaz Saray gerçekten koronanın en etkin olduğu, en hızlı yayıldığı yerlerden birine döndü. Amerika zaten dünya lideriydi. Ölü sayısıyla, vaka sayısıyla maalesef. Sonunda Trump'ın kendisini de buldu. O da ilginç. Trump da en baştan yani o Şubat-Mart ayından itibaren böyle bir sürü ciddiye almadığını gösteren mesajlar veriyordu. O yaklaşım belki Amerika'nın çok ağır bir fatura ödemesine, hala ödemeye devam etmesine yol açtı. Bir sürü çelişkiler, sağlıkla, bilim adamlarıyla bir sürü kavgalar ve ciddi bir mücadele yapılamadı. Olay büyük oranda politize oldu. Yani her partiye göre, parti çizginize göre sağlık konusuna bakıyorsunuz, maske giyiyorsunuz ya da giymiyorsunuz falan. Trump'ın da başına gelmiş olması aslında sürpriz değil. Şöyle bir şey vardı ve Beyaz Saray'da biz çok test yapıyoruz diyorlardı. Fakat yani test yapmak başlı başına yetmiyor. Yani eğer hasta olduğunu fark ettiğinizde bir insanı izole etmiyorsanız, karantinaya almıyorsanız ve maske takmıyorsanız, test yapmış olsanız da çok çok faydalı olmuyor yani. Onu görmüş olduk. Amerika Başkanı tabii dünyada önemli bir ağırlığa sahip. Bütün dünyanın dikkatleri bir anda oraya odaklandı. Yani Beyaz Saray'a odaklandı. Trump da seçim dolayısıyla zaten geride. Yani Biden'ın rakibinin arkasında bir türlü güçsüzlük mesajı vermemek istiyor. Onun için çok tuhaf oldu. Yani normalde hastalar biliyorsunuz COVID bulaşmış bir hasta izole ediliyor. Hastanede yakınları bile görmüyor. Yani o hastalıktan kurtulacağı zamana kadar. Fakat Trump işte çıktı taraftarlarına şov yaptı hastaneden. Hastanede çok fazla kalmadı. Yani
Tam
enteresan
şov
enteresan
yaptı.
şeyler yapıyoruz.
Şov yaptı meselesinde Adem'e dönmek istiyorum. Adem, şimdi dün çıktı Beyaz Saray'da böyle bir görüntü verdi. 1-2 dakika boyunca durdu Trump. İki türlü yaklaşan var. Trump taraftarları merdivenleri bile çıkabiliyor bakın diyorlar. Ya Trump'a taraftar olmayanlar, karşıda olanlar ise bakın ne kadar zor nefes alıyor. Hatta gitti maskesini de çıkardı, insanlara kötü örnek oluyor diyor. Böyle bu konuda bile bir ayrışım var. Ne diyorsun?
Her ikisi de doğru. Yani çünkü evet gerçekten Trump merdivenleri de çıkabildi ama aynı zamanda zor nefes alıyordu. Görüntüleri izleyen herkes anında fark etti Trump'ın. Çünkü nefes alırken zorlandı zaten yüzüne yansıyordu. Şimdi enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Nedeni de şu. Yani realite şu, Trump hasta. Yani sadece Amerika'da değil dünyanın her yerinde insanlar gerçekten Trump hasta mı, bu bir seçim faaliyeti mi? Burada bir mizansen mi var diye ciddi ciddi sorguluyor. Komplo teorilerine varan yorumlar da var. Bahis siteleri de var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Trump hasta mı değil mi ya da yarıştan çekilir mi çekilmez mi? Bu da üzerine bahis oynanan bir konu şu anda Amerika'da. Ve tabii
Onu hiç dikkat
bu beklenen
etmemiştim. Enteresanmış.
dahası Trump için öldüğüne dair web sitesi hazırladılar. Rest in peace Trump diye. Rest in peace Trump.org diye böyle bir site bile var şu anda. Orkya.com adına bilmiyorum. Yani şey ama şu anda en yüksek veren Trump'ın yarıştan çekildiği üzerine bahisler. Hani merak eden bakabilir. Bahis oranları hali yüksek. Şimdi işin şey tarafı şu, yani tuhaf tarafı şu, Trump yani bir realite hasta oldu. Yani hasta olmadan hasta oldum diyeceğine ben o komplo teorilerine ihtimal vermiyorum. Ama dikkatimi çek tuhaf bir tablo var. O da şu, sürecim ya hali hazırda Trump'ın ne zaman hasta olduğu bilinemiyor. Yani tamam perşembe günü hastaneye gitti ama test ne zaman yapıldı? En son negatif çıkan testi ne zaman yapıldı sorusuna Beyaz Saray ısrarla cevap vermiyor. İşte askeri hastanedeki doktoru, ki Trump'ın doktoru o. Yani o hastanede değil de Beyaz Saray'ın doktoru. Dedi ki 72 saat önce kaptı. O açıklamayı yaptığından önce 72 saat önceye gittiğin zaman pazartesiye kadar gidiyor. Kafa karmakarışık bir şey. Sonra Beyaz Saray onu düzenlemeye çalıştı. Sonra Beyaz Saray özel kalem müdürü kameralar kapalıyken off the record bilgi veriyordu. Sonra bir kameranın açık kaldığını fark etmişler. Daha doğrusu o geç kaldılar zaten. Hani Beyaz Saray özel kalem müdürü geliyor, gazeteciler off the record bilgi veriyor. Yani da off the record bu arkadaşlar diyor ama bir kameranın açık olduğunu tutuyorlar. O kamerada oldukça endişeli şeyler söylüyor Beyaz Saray özel kalem müdürü. Sonrasında panik iyice büyüyor. Beyaz Saray'da hasta olanlar hasta olana. Mesela dün gece basın sekreteri de... Basın sözcüsü de COVID-19 çıktı. Şu ana kadar sayı aldı başını gidiyor. Yani böyle karma karışık bir tablo var ve Beyaz Saray şunu söylemiyor. Trump ne zaman hasta oldu? Sorusunun cevabı yok. Yani hastayken kampanya yaptığı yönünde veriler, hastayken kapalı toplantılara katıldığı yönünde veriler var. Hatta münazara esnasında bile salı gecesi hastaydı diyenler de var. Bunu neden söylüyorum? Bunu şuradan söylüyorum. Yani öyle bir kaos haline geldi ki Washington şu anda. Hiç kimse yarın neyle karşılaşacağını bilemiyor. Trump hasta ama 3 günde kalktı döndü. Hastayken çıktı, taraftarlarını selamladı. Hastayken döndü, klip çekti. Bakın dün Beyaz Saray'da gördüğümüz görüntü tam bir seçim çalışmasıydı. Az önce baktım, hatta şu anda tweet önümde açık, tekrar bakıyorum. Kaç milyon izlendiğini söyleyeyim. 14 milyon kez izlenmiş dün akşamki klip.
Evet. Yani nasıl helikopterle klip gel, helikopterle gelme, evet, gelmesi, helikopter, selam vermesi.
Evet. Çok iyi çalışılmış yani. Çok beğendim klibi. Yani montajına süper çalışılmış. Yani Marine One, işte o helikopter, Beyaz Saray helikopteri geliyor, inişler, o müziğin hazırlanması vesaire ve Trump hemen akabinde tweetler attı. Ya orada attığı tweette bir cümle çok dikkatimi çekti. Yenilmez kahraman diyor Trump kendisi için. Hani bizim yenilmez kahraman modu. Yani öyle bir seçim çalışmasına çevirdi ki Trump bu işi. Şimdi bütün soruna tekrar döneyim. Yani dün geceden bu yana bakıyorum, işte mesela bütün tıpla ilgili isimler, mesela Mayo Clinic'ten uzmanlarla Amerikan medyasında, yani Trump'ın acil olarak karantinada kalınması gerektiğini söylüyor. Zaten şunu herkes söylüyor. Cumhuriyetçilerden bir eleştiren çıktı. Ya fanatik Trumpçılar hariç, ya maskesini niye çıkarıyor? Sonuçta hastasın, karantinada olman gerekiyor. Eleştirileri yapanlar var. Zaten bir de Trump'ın ölümüne destekleyenler var. Onlara göre Trump hero, olağanüstü güçlü bir kahraman, hastalığı yendi. Kim şimdiki rakibi Biden'ı yenmek falan gibi, şimdi sıra Biden'ı yenmekte gibi kampanyaları var. Tuhaf bir tablo ama ekseriyeti ağırlı olarak, yani medyada ve kamuoyunda gördüğüm, Trump'ın hastaneden erken dönmesi ve maskeyi çıkarıp orada şov yapmasına ciddi tepki var. Ama bu şunu da gösteriyor. Trump kampanyasının ana aktörlerinden biri haline getirdi.
Abdülhamit Bey, böyle başka teoriler de var. Kimisi de diyor ki yani aslında oynuyor, hasta değil ama evet, yani aslında hasta değil ama bunu bir seçim kampanyasının parçası olarak yürütüyor diyenler bile var. Siz buna inanıyor musunuz? Çünkü Beyaz Saray'ın bir sürü üyesi, işte en son dün basın sözcüsü de pozitif çıktı, ortaya çıktı. Çok inanmak kolay değil ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Öyle şeyi, Beyaz Saray'da Trump'ın yakındaki hastalığın bulaştığı kişi sayısı 14'ü buldu. Yani neredeyse listede gittikçe uzuyor. Önemli isimler bunlar. Bir kısım Trump'la yakın mesai içinde olan senatörlere falan da bulaşmış. Geçenlerde bir toplantı yapmışlardı Beyaz Saray'ın bahçesinde. Anayasa Mahkemesi adayını açıkladı. O toplantıya katılan herkes neredeyse herkese bulaşmış yani virüs. Hatta geçen hastaneden çıkarken bir gazeteci bağırarak bir soru sordu. Yani ey Trump, sen süper bulaştırıcı oldun herhalde falan diye. Hatta Washington'ın belediye başkanı açıklama yaptı. Şimdiye kadar koronanın bu kadar yayıldığı başka bir yer olmadı diye. Yani Beyaz Saray Washington Belediyesi'nin sınır içinde olduğu için en önemli merkezlerden, odaklardan biri haline geldi. Tabii bir şey var yani Trump yönetimi baştan beri böyle söylediklerininle ilgili çok ciddi şüpheler var. Birçok kez doğrular söylenmiyor. Bunlar kaynaklardan, medya tarafından teyit ediliyor. İşte bazı gazeteler binden fazla yalanının listesini yayınladı. Yani doğru olmayan ifadeleri. Ve onların üzerine o 3 yıllık, 3,5 yıllık bu geçmişin üzerine yapılan açıklamalarda ikna etmiyor insanları. Böyle komplo teorilerinin ortaya çıkmasına uygun bir zemin var. Maalesef. Fakat yani Trump'a yaradı mı bu? Eğer anketlerin birazcık inandırıcılığı varsa pek yaramadığı görülüyor. Yani Trump bunu bir seçim kampanyasına dönüştürüyor. Bir açıdan şunu söylüyorlar. Yani hasta olan insanlara dönük bir merhamet, bir sempati oluşur. Ondan Trump biraz yararlanmaya çalışıyor. Bir de taraftarlarına dönük ya işte Covid'den korkmayın, maske takmak çok önemli değil falan gibi bir tutumu vardı. O koyu taraftarlar %35 falan gibi bir orandan bahsediliyor. Onların Trump'a bağlılığını artıran bir etki yapıyordur bu. Fakat mesela şu sözünü Covid'den korkmayın, önemli değil falan gibi bir sözü 210 bin vatandaşın, Amerika vatandaşının hayatını kaybettiği bir ortamda yani çok sağlıklı bir söz değil. Ve korona konusundaki başarısı cumhuriyetçi taban dahil özellikle yaşı yüksek toplum kesimlerinde çok başarısız bulunuyor. Bunu görmek için uzman olmaya da gerek yok. Anketlerde dediğim gibi bu çıkışları doğru şey yapmıyor yani böyle Trump'ın çok lehine dönmüş gibi yansımıyor. Tablo hatta bugün bilmiyorum anketleri mutlaka konuşalım. Çünkü artık bir aydan az zaman kaldı. İşte yepyeni bir anket var. CNN'in yayınladığı bir anket. Orada 16 puan önde görünüyor Biden. Yani bugün seçim olsa %57 Biden alıyor, %41 Trump alıyor. Bu tabii 60 da bir fark. Yani 7-8 10 puanlık farklardan bahsediyordu. Ve bu anket de Trump'ın pozitif, testinin pozitif çıktığı günden sonra yapılmış yani araştırması, kamuoyu yoklaması. Onun için yani Trump bir şekilde gündemi değiştirmek istiyor. O işte seçim tartışmasında Biden'la yaptığı çok böyle agresif çıkışları falan da belki faydası olur diye çabalıyorlardı ama yani anketlere maalesef bu yansımıyor. Aksine olumsuz bir şekilde yansıyor. Yani bir tutarsızlık, belirsizlik, bir sağlık stratejisinin olmaması şeklinde görünüyor.
Abim şimdi bu arada geçen hafta debate de oldu. Karşılıklı Biden'la Trump tartıştılar ki çok eleştiriler vardı ona da biliyorsun. Sert çıkışlar yaptılar birbirlerine karşı. Onların da bir istatistiğini çıkarmışlar. Kaç kere ağır kelimeler kullandılar, kaç kere sözlerini kestiler gibi. Yeni tartışma bekleniyordu, yeni münazara ya da debate bekleniyordu. Şimdi onlar nasıl olacak? Önümüzdeki iki tane bu tartışma gerçekleşebilecek mi? Gerçekleşmeyecek galiba değil mi?
Şöyle, biz yayına girmeden önce Beyaz Saray'dan son bilgilere baktım. Trump'ın durumu nedir, ne değildir diye. Beyaz Saray Sağlık Merkezi'nde Trump'ın tedavisi devam edecek, karantinada. Çalışmalarını buradan sürdürecek ve şu anki perspektife göre Biden'la ikinci debate olacak 15 Ekim'deki. Şu anda böyle bir tablo var ama bu tablo tabii bugün itibariyle dün akşam sorsanız bu soruya böyle bir netlik vermek mümkün değil. Belki bambaşka şeyler söyleyeceğiz çünkü dediğim gibi her dakika, her saat Washington'da rüzgar değişiyor ama net olan bir şey var. Yani Trump şu anda Beyaz Saray'daki sağlık merkezi karantina altında. Yani ne kadar uygular Trump bu yani tweet atmadan, ilgi çekmeden duramayan birisi. Akşam saatlerinde balkona çıkıp barbeküyle yapabilir Trump bu. Böyle şeyler de mümkün ama sonuç itibariyle sorunun cevabı şu andaki tabloya göre öğle saatleri itibariyle söylüyorum. Evet, debate olacak gözüküyor.
Peki Harris'le Pence karşı karşıya gelecekler mi? O nasıl olacak? Orada sanki bir haber okumuştum araya bir separatör koyulacak böyle bir tartışma olacak gibi.
Yarın
yani değişik yorumlar online olması gerektiğini savunanlar da var. Hatta Washington Post'ta, New York Times'ta öne çıkan bir görüş vardı. Birkaç haberde gözüme çarptı. Diyorlar ki debate'ler olmasın, yapılmasın. Bu Amerika'nın utancı oldu. Hatta bir karikatür var. Özgürlük eliyle yüzünü kapatıyor ekranda bu tartışma varken. Hani bir utanç vesilesi haline geldi diye. Tartışmaların hiç olmaması gerektiğini savunanlar da var ciddi. Sayıdan bağımsız olarak, hastalıktan bağımsız olarak.
Abdülhamit'e bir şey diyordunuz yarınla alakalı.
Şimdi yeni tartışmada yani bu tartışmayı yöneten bir tartışma platformu var. Başkanlık debate platform diye. Onlar yerini belirliyorlar, kurallarını belirliyorlar, hangi gazeteci yönlendirecek, soruları kim soracak vesaire. Onlar da tabii geçen tartışmadan bayağı dersler çıkarmışlar. Bir, Trump sürekli sesini, yani sözünü kesti Biden'ın. Neredeyse birçok konuda konuşmasına engel oldu. Onu nasıl kontrol edebiliriz diye harıl harıl çalışıyorlar. Acaba mikrofonun sesini mi kapatsak otomatik olarak gibi. Onun yanında sağlıkla ilgili tabii o tartışmada şey yoktu. Yani Trump negatifti ve herkes o salona testten geçirilerek alınmıştı. Yani konuşmacılar ve başkan adayları ve dinleyiciler, gazeteciler falan. O yeterli mi? Yeni ekstra tedbirler düşünüyorlar. Mesela düşünülen tedbirlerden biri araya bir cam koyma. Yani plastik ya da plexi bir cam koyma. Nitekim yarınki tartışmada başkan yardımcıları, başkan yardımcısı adayları tartışıyor. Harris'le Pence. Utah'da. O tartışmada araya bir şey koyacaklar. Hatta bu talep de Harris'ten gelmiş. Yani demokratların başkan adayından gelmiş. Yani bir sürü detay var. İki partinin bu sağlık konusuna yaklaşımlarındaki tutarsızlık veyahut da çelişki de yani her noktada maalesef ortaya çıkıyor tekrar. Ama ben tartışmaların Zoom'dan bile olsa yapılacağına inanıyorum. Yani tartışmaları iptal edelim. Yani fiziksel olarak bir araya gelmek gerekir mi tartışması var. Ama iki tartışma da olacak diye düşünüyorum.
Şöyle bir soru sormak istiyorum. Tartışmalarda öyle ya da böyle eğer olacaksa gündemin çok büyük bir kısmını bu COVID kaplayacak. Hem Trump'ın sağlığı üzerinden hem Beyaz Saray'daki pozitif çıkan çalışanlar üzerinden. İstese de istemese de Trump'ın kendisi de rakibi de bu konu üzerine yoğunlaşacak. Dolayısıyla belki başka konuşulması gereken konular geri planda kalacak. Bu kimin işine yarar sizce?
Yani benim kanaatim Biden'ın işine yarayacak. Yani en güçlü olduğu, Trump'ın da en zayıf olduğu konu şu anda kendisi örneği oldu. Yani kendisi de Beyaz Saray hastalığı neredeyse yani COVID'in merkezi haline geldi. Genel anlamda vefat edenler ortada, Amerika'nın tablosu ortada. Şey Trump geçen tartışmada biraz Biden'ın oğlunu falan böyle gündeme getirerek konuyu ekonomiden, COVID'den uzaklaştırmaya çalıştı dikkat ederseniz. Ama şu anda iş daha zorlaştı. Yani kendisi Beyaz Saray'da habire insanların pozitif çıkması falan. Dolayısıyla COVID çok merkezi bir, daha merkezi bir noktaya gelmiş oldu. Trump'ın pozitif çıkmasıyla bence.
Peki Adem sen şöyle düşünüyor musun? Mesela vergi ödeme meseleleri vardı. Biden'ın bu konuda Trump'ı sıkıştırması bekleniyordu. Belki yeniden gündeme gelecekti. Onlar biraz gölgede kalır mı?
Yani ben şöyle başından böyle Trump siyasi kampanyanın bir parçası olarak bu rolü oynuyor yaklaşımlarına soğuk bakıyorum. Komple teorisi olarak görüyorum. Nedeni şu. Şimdi bahsettiğimiz ülke Amerika. Yani Amerika ne yapışırsa dünyanın yarısı nezle oluyor ya da daha fazla oluyor. Çünkü sonuçta dünya ekonomisi bu kadar entegre, süper gücün başındasınız. Ve Amerika başkanı böyle bir görüntü vermek istiyor değil. Daha vahimi, daha da enteresan olanı şu. Trump böyle bir kişilik değil. Hani daha önceki programlarda anlattım belki birkaç defa da gündeme geldi. Trump öyle vermeye meraklı ki kendini bir ara Washington'da tankları yürütmeye kalktı. Washington ayağa kalktı. Bir sürü polemik çıktı, belediye ayağa kalktı. Tartışmalar büyüdü vesaire. Hatta Trump daha da ilginci şu, yani ne kadar milliyetçi bir gaz veren, ne kadar sürekli bu konuyu gündeme getiren bir isim olmasına rağmen. Mesela Trump dedi ki ya bu engelli, işte kolu bacağı kopmuş, sakat gazetelerin etrafta görünmesini bile eleştiren bir adam. Niye? Çünkü bunu bir zaaflık olarak gösteriyor. Bunu bir zaaf olarak tanımlıyor. Hatta ölen kendi hatasından ölmüştüre kadar götürdü. Bir sürü kıydı. Bunları söylemem. Trump gibi birisi ki böyle ilginin orada odağında, böyle herkesin kendisinin konuşmasını istediği, hani narsizme varan tavırları olan bir isim, böyle bir zaaf görüntüsü vermez. Hele hele Amerikan ekonomisiyle övünen bir insandan bahsediyoruz. Ekonomiyi diyen ama korona yüzünden alt üst olmuşken her şey. Dolayısıyla Dolayısıyla ben Trump bu konuları diğer konular görüşülmesin diye sürekli gündemde tutmak için bu tavırları sergiliyor. Sistematiğini böyle çok da ayakları yere basan bir teori olarak görmüyor. Buradan çıkabilir miydi? Yani koronavirüsünden akıllı bir stratejiyle bu krizden çıkabilirdi. Yani hastalık sebebiyle evet ben hata ettim bu iş şöyle riskli bir konu şöyle çıkılabilir falan diyerek seçime kadar bir manevra alanı vardı ama Trump'ın kişiliği de buna müsait değil. Kişilik deyince dün bir haber Twitter'da süper geyikler dönüyordu Amerikan kamuoyunda. Şöyle ki Mayo Clinic'ten bir açıklama gördüm. O da diyor ki Trump'a verilen tedavi ilaçları çok ağır ilaçlar. Yani Trump çok iyiyim falan diyor ama doktorlar diyor ki ya biz bu ilaçları ağır vakalarda kullanıyoruz. Verilen ilaçların bir takım yan etkileri var. Yan etkilerini baktığınız zaman yani göğüs nöbetine girme, agresifleşme, minimum şeyler saymışlar. Şimdi yorumlar Amerikan kamuoyundaki şeyleri de gazetecilerden falan gördüm. Yani Trump zaten sıra dışı bir kişilikti. Bu ilaçları da aldıktan sonra kork dünya diye. Yani çünkü sıra dışı bir tabloya dönüşen bir Trump oluşacak. Zaten sıra dışı bir adam. Yani öfke nöbetlerine giren, gecesi gündüz birbirine karışan böyle bir tuhaf bir kişiliğe dönüyorsunuz diyorlar bu ilaçlar sebebiyle. Zaten doktorlar diyor ki de almamın nedenlerinden birisi de bu ilaçların yan etkileri ağır. Ama Trump şu anda kampanya yürütmeye devam ediyor. Yani ben koronavirüs üzerinden Trump'ın diyebileceği, sempatik kazanabileceği teorilerine çok katılmıyorum.
Abdülhamit Bey, şöyle biraz bakalım. Amerika'da 4 yılda bir seçim oluyor. Takip ettiğimiz kadarıyla seçim kampanyaları, işte Amerika'nın yurt dışındaki güçlerinin durumu, son belki 20 yılda, 30 yılda Irak'taki askerler, onların aldıkları pozisyonlar, ekonominin gidişatı, uzay araştırmaları falan, neyse bu tarz konular Amerikan seçimlerinde başkan adaylarının tartıştığı, toplumun gündeme getirdiği mevzulardı. Ekonomi vesaire. Muhtemelen tarihin en ilginç seçim öncesi dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bakın bir taraftan Trump'ın sağlık durumu, öbür taraftan tartışmalar olacak mı, olmayacak mı? Ne diyorsun bu konuda, ne diyorsunuz?
Öyle yani hatta daha vahimi tartışılıyor. Amerika'da hiç görülmemiş bir şey. Yani seçim gecesi sonuçlar doğru düz açıklanabilecek mi? İşte Trump eğer kaybederse bunu kabul edecek mi? Yani bunlar normalde 3. dünya ülkelerinde falan konuşulan meselelerdi. Şu anda bunlar tartışılıyor. Ve öyle yani ciddi ciddi insanlar tartışıyorlar bunları. İşte geçen yine o tartışmada Trump-Biden tartışmasında gazetecinin sorduğu en önemli sorulardan biri eğer bağımsız taraflarca seçim sonucu açıklanana kadar zafer ilan etmeyeceksiniz mi? Buna bu konuda söz verir misiniz diye sordu. Trump ona açık bir cevap vermedi. Yani Trump'ın şöyle bir şey yapma ihtimalinden insanlar endişe ediyor. Amerika'da yani sadece demokratlar değil, bazı aklı başında cumhuriyetçiler de yani eğer kaybetme ihtimali varsa ki anketlere göre öyle görünüyor. Trump bunu bir şekilde bu özellikle çok sayıda korona dolayısıyla postayla oy kullanacak. O konu üzerine milyonlarca oydan bahsediyoruz. Trump aylardır bu konu üzerine tahsilat yapıyor. Yani bu yolsuzluğa açık diyor, sahtecilik yapılabilir diyor. Yani o oyları gerekçe göstererek Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeme gibi bir ihtimalinden, bunu taraftarlarını sokağa dökme ihtimalinden, askerin ne yapacağı, polisin ne yapacağı tartışmalarına kadar yani Amerika siyasetinin şimdiye kadar hiç konuşmadığı meselelerle seçime doğru gidiliyor. Onun için herkes çok endişeli. Yani öyle bir şey olursa, şimdi korona dolayısıyla Amerika dünyaya çok kötü bir fotoğraf verdi. Yani sağlık sistemi allak bullak, millet birbiriyle kavga ediyor, maske takan takmayan yani falan. Ona ilave yani Amerikan demokrasiyle ilgili çok olumsuz bir fotoğraf verilmiş olacak. Bunun tabii sadece Amerika'ya değil tüm dünyaya olumsuz bir etkisi olacak yani. Eğer öyle bir şey olursa ki bu senaryo dediğim gibi çok hafife alınan bir senaryo değil. Yani olma ihtimali epey yüksek. Geçen bahsetmiştim bir önemli bir ciddi derginin kapağı bu hafta. Yani bu seçim Amerika'yı bölebilir falan şekliyle bir kapakla çıktılar. Bu senaryolar dolayısıyla, bu ihtimaller dolayısıyla.
Evet bakalım zaman iyice daralıyor. Seçimlere bir ay kaldı hatta biraz daha az. Seçimler ve arkasındaki gelişimler 3-5 ay içinde takip edip göreceğiz neler oluyor neler bitiyor. Şöyle biraz isterseniz bizim bölgemize doğru gidelim. Sonra yavaş yavaş da toparlarız. Amerika seçimleri bugün programda çok yer aldı.
Yani Amerika seçimi tüm dünyanın gündeminde olduğu için ben hani komplo teorileri kısmına geçeyim. En çok şu anda popüler konu bu. Nedir? Tamam. Ya bir kere şu anda şu tartışılıyor. Şimdi Joe Biden virüsü kapmışsa soru işareti. Çünkü bilmiyoruz Joe Biden kaptı mı kapmadı. Tamam, test negatif çıktı ama uzmanlar diyor ki bunun
bir kuruluş süresi var. Bu arada şu anda yayındaki tweet ne zamandan arkadaşlar yayınla paylaşıyorsunuz bunu? Dünün tweet'i değil mi bu? Evet Adem Bey. Ya bugün gibi sanki. Yeni tweet. 4 dakika önce atmış.
Evet yani Trump şimdi Biden virüs kapmışsa bu sorunun cevabı yok. Kapmış da olabilir bilmiyoruz. Çünkü virüsün bir kuruluş süresi var. Mike Pence başkan yardımcısı kapmışsa sorusu var. Temsilciler Meclisi Başkanı kapmışsa sorusu var. Şimdi bunları neden soruyorum? Şuradan dolayı. Şimdi varsayalım Trump rahatsızlandı ve kampanyayı sürdüremiyor. Ne olacak? Bu çok ciddi bir soru. Çünkü seçim zaten başladı. Şu anda insanlar oy kullanıyor Amerika'nın muhtelif yerlerinde. Yani başlamış bir seçimden bahsediyoruz. Yani yeni adayı gösterme şansı yok şu anda. Trump çekildi. Anayasa Mike Pence'e görevi devrettiriyor. Mike Pence de hasta oldu diyelim başkan yardımcısı. Bu durumda devir sırasıyla Temsilciler Meclisi Başkanı'na gidiyor. Nancy Pelosi ki asla Nancy Pelosi'ye devir etmez cumhuriyetçiler. Peki ne olacak? Böyle bir liste var yukarıdan aşağı doğru uzayıp gidiyor. İşte senatörler içerisinde en tecrübeli senatör o olmazsa şu kişi bu kişi devam edip gidiyor. Ya da seçim mi ertelenecek? Mesela Amerika'da çok konuşulmayan bir şey bu şu ana kadar. Yani seçim, çünkü bir ara Trump talep etti ya bu şey ortamında, salgın ortamında seçim yapmayalım diye ama Amerika Anayasası'nda seçim tarihi belirlenmiştir, nettir bu. Şimdi Senato buna karar vermesi lazım. Senato toplanıp böyle bir karar alır mı? Büyük bir soru işareti. Bunları şundan söylüyorum. Ya önümüzde 20 küsür gün var ama belirsizlik bu şeyden fazla, görünen sorunlardan çok daha fazla. Çünkü bunlar birbirine bir şekilde gerçekleşiyor. Kaos gerçekten büyüyecek. Şimdi seçimi yapamayan, adayı belirleyemeyen ve seçim sonuçlarını açıklayamayan bir Amerika'nın neden olduğu kaosu düşünebiliyor musunuz? Yani bu hadise gerçekten hani Trump işi basite andırıyor işte ya önemli değil geçeriz bunları falan diyor atlatırız önemli değil bakın ben bile geçtim bu yaşta bu kiloda bu sağlık sorununa rağmen falan diye. Ama gerçekten geçti mi bilmiyoruz. Ve dahası dediğim o saydığım ihtimaller tabloyu giderek daha da korkunç hale getiriyor. Yani düşünsene Amerika'da seçim yapılamamış, başkan belirlenememiş ve ne olacağı belli değil. Ve bir taraftan da Trump taraftarları o işte TR24'te bir yazıya konu yaptım. Bu Proud Boys'lar silahlı bir şekilde sokaklarda geziyor. Tablo hayli yani ürkütücü yani.
Evet. Bir de Amerika'da bir özelliği var. Her türlü senaryoyu tek tek irdeliyorlar, konuşuyorlar, yazıyorlar. Bu dediğin senaryolarda %1 bile olsa %1'i de konuşuyorlar. Binde birlik ihtimaller bile olsa onları da konuşuyorlar. Evet. Enteresan günler yaşıyoruz. Onları zaman içinde göreceğiz. İsterseniz şöyle son birkaç dakikayı da biraz Türkiye ve bölgeye ayıralım. Bir yeni bir gelişme var Adem. S-400'lerin faaliyete geçmesi konusu var. Bugün bir video gördüm. Sinop'ta S-400'leri yürütüyorlar. Dolayısıyla da aktif hale getirecekleri konuşuluyor. Aktif hale gelirse ne olur? Gelmezse nasıl? Batı ile ilişkiler nasıl olur? Rusya ile ilişkiler hangi çerçeveye gidiyor? Ya da bu S-400'ler üzerinden iç politikada nasıl bir gelişme bekliyorsun?
Şimdi önce tebrik etmek lazım. Cevheri Güven güzel bir özel haber yaptı. Yani sürgünde de olsan, kaynaklara ulaşma imkanları sınırlı da olsa gazetecilik yapmak isteyenler için hala da imkan var. İşte bir haber bunun bir göstergesi. Çünkü Cevheri Güven'in belgeleriyle birlikte, resmi evraklarıyla birlikte bu haberi yayınladığında tabii uluslararası anlamda dikkat çeken bir haber de oldu. Bu şu açıdan çok önemli. Malum biz geçtiğimiz yıl neredeyse bir yıldır işte şeyler tartışılıyor. S-400'ler neden aktif olmadı, virüs mü kaptı, ne oldu ne bitti tartışmalara yapılıyordu. Ve Amerika'nın çok yoğun tepkisi vardı malum. NATO'nun çok yoğun ve tepkiler sebebiyle Amerikan Senatosu'ndan geçmiş bir yaptırım yasası da var. Katsa yasası çerçevesinde. Trump bugüne kadar engelliyordu. Ama şu anda Erdoğan bunları harekete geçirdi. Bunları harekete geçirmesinin yani bu S-400'leri Sinop'ta bugünden itibaren 6'sı ile 15 arasında test edilmesi politik bir eksen kaymasının da bir başka gösterisi bence. Neden? Şu ana kadar Erdoğan Trump'la bir şekilde çatışmamaya, işte Amerika'yla olan bütün sorunlarını Trump üzerinden çözmeye çalışıyordu. Ama tablo Amerika'da karışık, kaos hali var. Yani az önce işte anlattık, konuştuk. Yani Amerika'nın şu anda bölgeye çok bakabildiği söz konusu değil. Yani şu anda kendi derdine düşmüş durumda. Seçim olacak mı? Olduktan sonra nasıl bir geçiş süreci olacak? Yeni senato nasıl oluşacak? 20 Ocağı kadar, işte düşünün bu tarihten 20 Ocağı kadar tam belirsiz bir kaos süreci var. Ve Erdoğan bundan fırsattan istifade bence S-400'leri test ederek bu kaos halinden istifade etmeye çalışıyor. Bu ara Rusya ile ilişkilerini güçlendirmenin hesabını yapıyor. Hem Kafkaslar'daki durumlar hem de Putin'in desteğini alma çalışmaları. Yani yine başından böyle bir söylediğim şey, S-400'ler askeri bir ihtiyaçtan değil, tamamen politik ve siyasi gerekçelerle yapılmış bir alımdı. Bir bakıma rüşvetti Rusya'ya karşı. Şu anda yaptığı hamle de o rüşveti devam ettirmek, o siyasi hamleyi yapmak, askeri ihtiyaçlarla alakalı bir konu.
Abdülhamit Bey, peki siz Avrupa Birliği ve NATO açısından baktığımız zaman S-400'lerin faaliyete geçirilmesi konusunun Türkiye'ye gelecekteki dış politika ilişkilerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Yani Türkiye epey bir zamandır normal dış politika normlarının dışına çıkmış durumda. Yani eskiden barışı savunan, çatışmacı tarafları buluşturmaya çalışan, çözüm üretmeye çalışan bir ülkeyken kendisi şimdi birçok ihtilafların tarafı, parçası. Yani işte Rusya ile stratejik ortak olduğunu iddia ediyor. Bir hafta sonra Suriye'deki Türk askerleri Ruslar tarafından öldürülüyor. Sonra kalkıp Putin'in kapısına gidiyoruz. Yani Rusya ile stratejik ortak olduğumuzu söylüyoruz. Fakat Suriye'de de, Libya'da da, Kıbrıs'ta da ters taraflardayız. Yani Azerbaycan, işte Karabağ sorunu çıktı. Karabağ'da Rusya ile aynı hatta değiliz. Yani biz Azerbaycan'ın Türkiye olarak yanındayız. Ermenistan'ın en büyük destekçisi Rusya. Yani böyle bir ilişkiden stratejik ortaklık çıkar mı? Her konuda, dış politikanın her konusunda karşı karşıya olduğunuz, karşıt görüşleri savunduğunuz bir yapıyla. Yani onun için hakikaten bir tutarlılık söz konusu değil dış politikada. Ve bir kişinin biraz vehimleri, kendi kafasından ürettiği şeyler. Aynı mesela korona konusunda Türkiye başarılı mı? Nasıl bir başarı oluştuğunu şimdi gördük değil mi? Normal vaka sayısını gizliyorlarmış. Gerçek 20 katı daha fazla. Fakat kafalarına göre dünyada hiçbir geçerli olmayan bir ayrım yapmışlar. Vaka sayısını ikiye bölmüşler. Hasta olanlar, hasta olmayanlar diye. Yani böyle bir ülke, aynı ekonomide de öyle. İşte Merkez Bankası'yla, ekonominin kurallarıyla kavga eden bir kişi var yani. Diyor ki faizler şöyle olursa işte ekonomi böyle olur. Sonuç ne? Sonuç parlak mı? Yani koronada olduğu gibi ekonomide de tablo vahim. Dış politika da bundan bağımsız değil. Ben yani bu yaklaşımların Türkiye'nin milli çıkarları ve rasyonel değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkmış yaklaşımlar olduğunu görsem destekleyeceğim. Fakat öyle değil. Yani S-400'leri kime karşı kullanacaksınız? Yani Karabağ'da Azerbaycan destekliyorsunuz, Ruslara karşı mı kullanacaksınız? Yoksa NATO müttefiklerinize karşı mı kullanacaksınız?
Yani evet, bunlar gerçekten yani. önemli sorular bunlar. Ama şu anda tabii genelde Türkiye'de kamuoyu soru soracak pozisyonda olmadığı için ne yapılırsa doğru gibi bir hal var. Ama dediğiniz gibi işte nerede Türkiye'nin kuzeyinde mi kullanacaksınız? Orada zaten Rusya. Güneyinde Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? O da zaten Rusya destekli. Peki batıda Avrupa, Yunanistan vesaire kullanacaksınız? Orası NATO, Avrupa Birliği ilişkileri falan. Tuhaf gerçekten.
Yani ben şeyi anlamakta zorlanıyorum. Baştan beri hakikaten yani bir anlaşılacak bir durum da yok gerçi. Yani dediğim gibi bir kişinin ekonomide, sağlıkta, eğitimde, dış politikada aslında tecrübesi olmadığı konular bunlar. Fakat hepsinde hiçbir tecrübeye, hiçbir geleneğe, devletin şimdiye kadarki birikimine saygı duymadan kendi kafasına göre kararlar veriliyor. Birbiriyle bunlar çelişiyor. Sonra U dönüşü yapılıyor. Mesela bir iki hafta önce Akdeniz'i fethetmekten bahsediyorduk. Sonra Rusya'dan, Fransa'dan füze alma meselesine döndü iş. Yani bu ne biçim bir iştir yani? Ama
Türkiye'deki... Yunanistan'da her şartta masaya oturup konuşma mevzusuna döndü falan.
Öyle yani şey çöktükçe, Türkiye'de özellikle ekonomi çöktükçe dikkati dağıtacak konulara ihtiyaç var. Bu da ülke için çok tehlikeli yani. 70-80 yıldır oluşmuş bir gelenek var. Türkiye'nin yani sözüne güveniliyor, yapıcı bir, barışçı bir aktör olarak görülüyor. Bütün bunlar şu anda o Türkiye'deki dikkatleri dağıtmak için ekonomik çöküşten başka konulara insanların odaklanmasını sağlamak için Türkiye'nin bütün dış politika tecrübesi, birikimi, geleneği yerle bir ediliyor yani. Benim gördüğüm bu.
Evet, Adem, burada bir kapatacağız ama kapatmadan ben de bir şey söyleyeyim. Sen buraya bir katkı yap, sonra da bir şey soracağım.
Katkı şu, az önce de söylediğim gibi Trump'ın durumu, Amerika'daki belirsizlik Erdoğan açısından bir eksenli değişiklik yapmayı planladı. Bakın Joe Biden bugün sabah saatlerinde gördüm haberi, ya dün akşamki toplantısında ya da bu sabah bir programda söyledi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a kaldırgan tutumlarından vazgeçmeli şeklinde Trump'a baskı yapması yönünde çağrı yaptı. Ve dahası Ayasofya tekrar kiliseye dönmeli, müzeye dönmeli başlıyor. Yani bunlar şunu gösteriyor. Şimdi Erdoğan'ın oyun planı, eğer Biden seçilirse, Biden Harris ikilisinin olduğu bir Beyaz Saray, hele çoğunluk Senato Demokratlarının eline geçerse, Erdoğan için işler daha da kötüleşecek. Yani tamamen ben ilişkilerin kopmasını beklemiyorum. Amerika'ya, Türkiye ilişkileri, Türkiye önemli bir ülke. NATO'da önemli. Ama Trump dönemindeki gibi Erdoğan'ın sırtını sıvazlayan bir Washington yönetimi bulamayabilir Erdoğan. Bence S-400'leri harekete geçirme vesaire ilişkileri, Putin'le ilişkiler toparlama, onunla daha sıcak ilişkiler kurma, bir bakıma kendini garantiye altına alma girişimi yansıması. Çünkü Biden'ın tavrı, hele Kamala Harris'in tavırları daha sert Erdoğan'a karşı. Bu sık sık eleştiride bulunuyor Erdoğan'a karşı ve Türkiye'ye karşı çok müsamahalı davranıldığı yönünde. Ben S-400'lerin şu anda aktif edilmesinin Batı bloğundan Doğu bloğuna, daha doğrusu Rusya eksenine kaymasındaki önemli satır başlarından birisi olarak görüyorum.
Evet, bu arada bir haber vardı bu sabah, gördünüz mü? Aslında üzerinde konuşacak çok konu var da belki dakikalarca, saatlerce konuşulabilir. Helikopterden atılan bir vatandaş vardı. Yani. İki hafta kadar önce.
İki vatandaş.
Onunla ilgili iki vatandaş vardı.
Evet. Evet, Turgut. Geçen evet. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Kardeşi de feryat edip sesini duyurmaya çalışıyordu. Onu da geldiler taziyede, işte orayı da bastılar falan. Neyse, o gelişmeleri sormayacağım da ben. Asıl şunu soracağım. Bugün onları helikopterden atılmalarına önce yasak geldi haber yapılmasına. Sonra da haberi ilk paylaşan gazeteciler de arasında oldu. 4 kişiyi bugün gözaltına aldılar. Yani böyle göstere göstere bunların yapılması, dediğim gibi üzerinde çok konuşulacak konu. Belki işte 90'lar Rum Türkiye'si konuşulabilir, oraya dönüş konuşulabilir vesaire, ama biraz bugünün perspektifinden bakarsak, Adem senden kısa bir değerlendirme alalım, sonra da toparlayalım.
Yani rejiminin karakteristiği bu. Gazeteciler en tehlikeli kişiler. Haber yapan, hele hele iktidarı rahatsız edecek haberler yapan kişiler en tehlikeli teröristleri. Şaşırtıcı değil. Bundan sonra da bu tip şeyleri devam edecekler. Ama çok önemli bir şey olarak da görmüyorum. Sonuçta hükümet cemaat kavgası bu. Bırakın hükümet cemaat. Her şey güllük gülistanlık olacak Türkiye'de. Bu söylemi ben de tekrar ediyorum. Bakalım biraz da bu konforu ben yaşayayım.
Abdülhamit Bey, siz zaten yaşıyorsunuz. Bunu ara ara tweet atıyorsunuz. Türkiye bakın, hukukta nereye geldi, ekonomide nereye geldi. Bakın mücadeleniz sonuç veriyor falan gibi böyle iğneleyici tweetleriniz var sizin de.
Evet, yani Türkiye mutlu olduysa cemaat yok edilerek, hayırlı olsun diyorum. Mutluluğunuz devamlı olsun diyorum. Ama bana birisi çıksın bunu söylesin yani. Türkiye 2013'te mi iyiydi, 2012'de mi iyiydi, yoksa 2019'da, 2020'de mi iyi? Ekonomide, eğitimde, demokraside, ahlakta, her alanda bunu herkes izanına göre, aklına göre, mantığına göre tartsın. Fakat bu yani Servet Turgut'un hunharca, yani çok sağlam iddialara göre helikopterden atılarak katledilmesi gerçekten 90'lardan da öte bir şey. Yani 90'lar da katmerlenmiş halde. Bu insanlık dışı bir konu.
Asit kuyusuna atıyorlardı.
Ya bir insan yani suçlu bile olsa böyle bir muamele yapılamaz. Ne bir kitapta yeri var, ne hukukta, ne dinde, ne ahlakta, hiçbir şeyde yeri yok. Türkiye'nin geldiği boyutu gösteriyor. Onun üzerine Yani bunun üzerine gitmek, bunu soruşturmak yerine bunu yazan gazetecileri gözaltına almaya çalışmak, habere yasak getirmek falan. Yani Türkiye'nin maalesef içine girdiği ve batmakta olduğu, hala dibi de yok yani maalesef. Hani battıkça batıyor. O çukurun derinliğini gösteriyor ama şaşırtıcı değil. Yani Erdoğan rejimi yolsuzluğu yazanları susturuyor. Yolsuzluğu araştıran savcıyı susturuyor, hapse atıyor. Birçok uluslararası da bir olay oldu biliyorsun. Panama Papers diye bir yine bir medya konsorsiyumu dünyadaki böyle önemli liderlerin, önemli ülkelerin karıştığı yolsuzlukları yazdı. Bir gazeteci grubu. Ve birçok başkan, başbakan, bakan istifa etti, hapse girenler oldu falan. Sadece dünyada, Türkiye'de, Türkiye'de bu arada Binali Yıldırım falan şeyi geçiyordu. Çocuklarının vesaire hatırlarsanız. Berat Albayrak'ın adı geçiyordu. Sadece Türkiye'de Panama Papers skandal dosyalarıyla ilgili haberi yapanlar dava açıldı. Hapse atılanlar oldu. Yani böyle...
Evet evet, bu şaşırdı. Ben de çok şaşırmadım. Evet,
dünyada çok
şaşırmadım
bir yerimiz var yani.
Helikopter olayında anında önce yasak getiriyorlar. Sonrasında da işte haber yapanları bir değişik vesilelerle alıyorlar gözaltına falan. Böyle bir... Yani mesele zaten onların gözaltına alması değil. Mesele başkalarının böyle konulara girmesini engelleme, göz korkutma olduğu herhallerinden belli. Teşekkürler. Bugün uzunca Amerika seçimlerini konuştuk. Trump'ın sağlık durumunu, korona meselesini, salgını konuştuk. Aslında daha çok mevzu var. Bunları da sonraya bırakalım. Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Selamlar.